Ayrım 3.
Sayfa 25. Bu hüküm milleti Allah'ın gölgesi olarak nitelenen padişahın kulu olmaktan çıkarıp devletin sahibi ve yurttaş yapıyor, laikliğin temelini atıyordu. Dipnot. Bu madde saltanatçılarla birlikte Kazım Karabekir Paşa'yı da rahatsız etmiştir. Cumhuriyetten sakınılmasını tavsiye edecektir. Notuk 2. cilt sayfa 117. Halkın büyük çoğunluğu yüzünü, meclisi, anayasası, hükümeti, ordusu olan ve işgalcilerle savaşan Ankara'ya dönecek İstiklal Ordusu'nu gittikçe artan bir azimle destekleyecektir. Dipnot. Yoksul Anadolu'da bu ordunun kurulması, sonra da can, para, erzak, silah, cephane, askeri araç ve gereç bakımından sürekli ikmal edilebilmesi, büyük bir zafere eşit değerli bir olaydır. Bu mucizenin sırrı davanın haklılığı, halkın anlayış ve cömertliği, yönetenlerin inandırıcılığı ve önderlik yetenekleridir. Bu tarihte ordunun elinde 12 cins piyade tüfeği, 4 cins hafif makineli tüfek, 8 cins ağır makineli tüfek, 24 cins top vardır. İ. Artuç, Büyük Taarruz, sayfa 53. Uygulanmasının zor olacağı anlaşılan Sèvres Anlaşması'nın biraz yumuşatılması için Londra'da toplanacak konferansa silahını konuşturmaya başlayan Ankara'nın temsilcileri de çağrılır. Son dönem Osmanlı aydınlarının kişiliksizliğinin, teslimiyetçiliğinin ve Batı karşısında duyduğu aşağılık duygusunun mükemmel bir örneği olan Ali Kemal Londra konferansı öncesine şöyle yazacaktır. Avrupa ile başa çıkmayı yüzyıllardan beri Asya'nın hangi kavmi başarabildi ki biz başarabilelim? Ayrıca gazetesinde Yunanlılara sığınarak onlar adına propaganda yapmayı kabul eden Ethem'in İzmir'de verdiği bir demeci de yayımlar. Ethem şöyle demektedir. Mustafa Kemal Yunan ordusunun hızlı bir taarruzuna bir dakika bile dayanamaz. Ethem bu cümleyle yalnız kendi beklentisini değil, hanedanın, çıkarı hanedana ve bu çürümüş düzene bağlı olanların, işbirlikçilerin, gafillerin, hainlerin ve elbette işgalcilerin hayalini de dile getirmiş oluyordu. Konferansın ilk oturumunda Tevfik Paşa kısa bir konuşma yaparak İstanbul'un görüşlerini açıklar. Ankara sözcüsünün parlak konuşması çok takdir toplar ama konferans İngiliz entrikasının şaheser bir örneği olarak devam edecektir. Dipnot. Bir soruşturma komisyonunun İzmir ve Doğu Trakya'da nüfus incelemesi yapması teklifini Ankara temsilcileri hemen kabul ederler. Yunanlar hemen reddederler. Oysa o güne kadar Ege'ye 126 bin Yunan göçmeni getirip yerleştirmişlerdir. Yunan heyetinde bulunan Savaş Bakanı Gunaris kısa bir zaman sonra şu itirafta bulunacaktır. Bizzat İngilizler bu komisyonu reddetmemizi istediler. Hatta konferansa vereceğimiz cevabın metnini hazırlayıp bize verdiler. Konferans sürerken yapılan İngiliz-Yunan gizli görüşmelerinden birinde konferansta alınacak kararları Ankara'nın kabul etmemesi halinde ne yapmayı düşündüklerinin sorulması üzerine Yunan heyeti adına Ordu 2. Kurmay Başkanı Albay Sarıyanis şöyle der. Ordu hedefi Ankara olan bir taarruza geçerek Anadolu'yu 3 ay içinde Mustafa Kemal kuvvetlerinden temizlemeye hazır ve muktedirdir. Hatta Karadeniz kıyılarına asker çıkarılarak Samsun'dan Sivas'a, Trabzon'dan Erzurum'a ilerleyerek bu iki önemli merkezin ele geçirilmesi bile planlanmıştır. Bu iddiaları duyan Fransız generali Guro, Güney Anadolu'daki Türk-Fransız çatışmalarında yaşanan olayları düşünerek Yunanlıları gerçekçi ve ölçülü olmaya davet edince, Albay Sarıyanis şu alaylı karşılığı verecektir. Yunan askeri Fransız askeri değildir generalim. Kral Konstantin de boş durmaz. The New York Times'a bir demeç verir. Mustafa Kemal bir haydut parçasıdır. Masadan sinek kovar gibi haritadan silebileceğimiz blöfçü bir sahtekardır. Vahidettin de Konstantin ile aynı fikirdedir. 21 Mart 1921 günü İngiliz komiseri Sir Harold Rumbold da Mustafa Kemal'in ve arkadaşlarının eşkıya olduklarını söyleyecektir. Türklerin Sovyetlerle görüşmelere başlamasından huzursuzlanan Lloyd George, yeni Yunan hükümetinin savaşı sürdürmeye çok hevesli olduğunu görünce Yunan ordusuna yeşil ışık yakar. Atina ve Ankara temsilcilerine hükümetleriyle yeniden temas etmeleri için 25 gün süre tanınarak konferansa ara verilir. Londra'da bulunan Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey, Fransızlarla barışı sağlayacağını sandığı gizli bir anlaşma imzalar ve anlaşmayı Ankara'ya yollar. Bunu öğrenen Yunan hükümeti Türk-Fransız anlaşması kesinleşirse, Türklerin Çukurova'daki iki tümenli 2. kolorduyu Batı cephesine kaydırmasından korkacaktır. Erken davranmak için General Papoulas'a hemen harekete geçmesi için emir verir. Oysa Büyük Millet Meclisi Fransızlarla yapılan anlaşmayı milli anta ve tam istiklal anlayışına aykırı bulacak ve askeri yararını bir yana bırakarak reddedecektir. Bugünlerde Türk-Sovyet görüşmeleri sonuçlanır ve Moskova'da dostluk anlaşması imzalanır. Bu anlaşmayla Sovyetler güney sınırlarını güven altına alırlar. İstanbul ve Çanakkale boğazlarının İngilizlerin elinde kalmaması için de yeni Türk ordusuna silah ve cephane yardımı yapmayı ve yılda 10 milyon ruble vermeyi kabul ederler. Dipnot: Türkiye'de buna karşılık Volga boyunda açlık çekenlere verilmek üzere 800 ton tahıl armağan edecektir. Bir kara gün dostu A. Şemsuddinov, sayfa 241. General Papulas 22 Mart 1921 günü orduya bir mesaj yayımlar. Asker: Düşman Yunan İonyası'na ayak bastığınızdan beri yenip kovaladığınız düşmandır. Hızınız karşısında kaçıyor. Bu barbar zulmün son kalıntılarını yok edip Yunan uygarlığının kurucuları olunuz. Sizi yeni bir zafere çağırıyorum. Yunan ordusu temsilciler dönüş yolundayken 23 Mart sabahı saat 7'de Eskişehir ve Afyon'a doğru iki koldan taarruza geçer. İstanbul'da üstlenen Yunan donanması da İstanbul'dan ve Rusya'dan Anadolu'ya silah ve malzeme kaçırılmasını ve yollanmasını önlemek için Karadeniz kıyılarını abluka altına almak amacıyla Karadeniz'e açılır. Böylece Londra konferansı sonuçlanmadan tarihe gömülür. Genel bir taarruzla düşmanı yok edebilecek gücü kazanıncaya kadar stratejik savunmada kalmayı kararlaştırmış olan Ankara, bu savaşta şu çok sade ve cüretli planı uygulayacaktır. Düşmanın güney koluna karşı oyalama savaşı verilerek ordunun büyük kısmı kuzeydeki kol karşısında, yani İnönü'de toplayıp düşmanı yenmek, daha sonra katılması mümkün olan bütün kuvvetlerle düşmanın güney koluna, yani Dumlupınar, Afyon dönmek. Uşak'tan yola çıkan General Kondoulis komutasındaki 1. Yunan kol ordusu, Dumlupınar mevziindeki Türk tümenini geri atarak ilerler. 26 Mart'ta Afyon'a girer. Türk Komuta Kurulu bu kesimdeki yenilgiye bakmaksızın bu cepheden 2 piyade tümenini kuzeye kaydırır. Meclis muhafız taburunu ve Ankara'ya ulaşmış olan 5. Kafkas tümenini demir yoluyla İnönü'ye yollar. Bursa'dan ilerleyen General Vlahopoulos komutasındaki 3. Yunan kol ordusu, İnönü mevzileri önünde çok sert ve büyük bir direnişle karşılaşır. Eskişehir'deki demiryolu tamirhanesinde Anadolu'ya geçip işbaşı etmiş imalat-ı harbiye subay ve ustalarının çalışır hale getirdikleri 150 milimetrelik 8 ağır top Yunanlıları dehşete düşürür. Türk askeri bu kez daha kararlıdır. Süngüsü olmayanlar tüfeğinin dipçiği, küreği, çıplak yumruğu ile dövüşürler. Mesela 3. alayın 3. taburunun bütün bölük komutanları şehit düşer. Tümen komutanları bile ileri hatlara kadar gelirler. Albay Deli Halit Karısı alan yaralanır. Kızgın savaş ileri geri dalgalanmalarla sürmektedir. Batı cephesi komutanı İsmet Paşa heyecan içinde savaşı izleyen Ankara'ya sağ kanat birliklerini karşı taarruza kaldıracağını bildirir. 1. Kitap: Yunan Büyük Taarruzu. 1. Bölüm: Kütahya Eskişehir Savaşı'na hazırlık. 1 Nisan 1921, 9 Temmuz 1921. 1 Nisan 1921 Cuma günü Keçiören'de, şimdi Meteoroloji Genel Müdürlüğü olan eski Ziraat Okulu binasına yerleşmiş Genelkurmay Karargahı'nın ikinci katındaki geniş odada harita serili bir masanın başında Mustafa Kemal ve Fevzi Çakmak Paşalar konuşmadan oturuyorlardı. Yalnız Mustafa Kemal Paşa'nın iri taneli kehribar tesbihinin tek düze şaklaması duyulmaktaydı. Saat 17 idi. Sağ kanadını taarruza kaldıracağını bildirmiş olan İsmet Paşa ile öğleden beri bağlantı kurulamıyordu. Anadolu Ajansı camilere, kahvelere her gün tek sayfalık bültenler asarak olup bitenleri halka duyurmaktaydı. O gün hiçbir bülten asılmayınca meraklanan Ankaralı esnaf ve zanaatkarlar dükkanlarını, küçük atölyelerini erkenden kapatıp bugünkü Ulus Meydanı'ndaki küçük meclis binasının önünde toplandılar. Gittikçe çokça çoğalıyor ve sessizce cepheden haber bekliyorlardı. Adana Milletvekili Zamir Damar Arıkoğlu kalabalığı telaş içinde yararak meclise girdi. Komisyon odaları ve koridor kalpaklı, fesli, sarıklı milletvekilleriyle doluydu. Zamir Bey ilk rastladığına sordu. Hala bir haber yok mu? Yok. Antalya milletvekili Rasih Kaplan Hoca konferans sona ermemişti ki birader ara verilmişti diye söyleniyordu. Bu Yunan taarruzunun anlamı neydi? Siyah kalpaklı, avcı ceketli, iri kıyım bir genç Manisa milletvekili Mustafa Necati Bey ne olacak dedi. Bizi konferansla uyutup gafil avlamak istediler. Ama bunu diplomasi değil sahtekarlık derler. Konya milletvekili Musa Kazım Efendi beyaz sakalını sıvazladı. Ordumuz direnebiliyorsa mesele yok. Batı'nın bu oyununu da boşa çıkarırız. Bu sırada görevden dönen çift kanatlı bir keşif uçağı Eskişehir Muttalip Havaalanı'na yaklaşmaktaydı. Alan uçak hangarları, pilot okulu ve geniş tamirhanesiyle birinci sınıf bir havaalanıydı. Uçak bölüğü komutanı Yüzbaşı Fazıl, makinist Eşref Koşman ve görevliler yaklaşan uçağı işleri giderek izliyorlardı. Çünkü ellerindeki son işe yarar uçak buydu. Eşref inledi. Eyvah, bu da arızalanmış. Uçak arkasında siyah bir duman bırakarak toprak piste indi, sıçrayarak ilerleyip durdu. Koştular. Pilot Vecihi Hürkuş ve gözlemci Basri yıldırım gibi uçaktan aşağı atladılar. İkisi de savaş heyecanı içindeydi. Vecihi uçağı çabuk hazırlayın diye haykırdı. Bomba yükleyin, tüfeğe şerit takın, çabuk, çabuk, çabuk. Fazıl'a döndü. Hava kararmadan bir çıkış daha yapsak iyi olacak. Durum nasıl? Vecihi tam savaşın gidişi hakkında bilgi verecekti ki uçağı kontrol eden makinist acıyla Vecihi Bey diye seslendi. Baktılar makinistin eli yağ içindeydi. Bunun yağ deposu delinmiş. Değiştirin ama çok çabuk olun. Yedek depo yok ki. Öyleyse bunu tamir edin, bir şeyler yapın haydi. Makinist kıvrandı, sökmesi, tamiri, yerine takması saatler alır. Vecihi gözlerinden yaş fışkırarak başlığını ve rüzgar gözlüğünü yere çarptı. Lanet olsun yoksulluğa. Bir Yunan avcı uçağı ilerleyen Türk birliklerinin üzerine makineli tüfeğiyle ateş yağdırmaya başlamıştı. Hücuma kalkmış bir takımın önünde koşan Teğmen birden sendeleyip düştü. Teğmen'in düştüğünü gören erler hemen yere yattılar. Takım çavuşu sürünerek sokuldu. Komutanım. Teğmen boynundan vuruldu. Zorlukla durma diye fısıldadı. Takımı hücuma kaldır. Hemen haydi. Her kelimede yarısından yeni bir kan dalgası boşanıyordu. Çavuş gözlerinden yaş akarak ayağa fırladı. Olanca sesiyle haykırarak takımı yeniden hücuma kaldırdı. Erler doğruldular ve koşarak savaş sisine karıştılar. Taşlı arazi çarıklarının altını erittiği için çoğu yalınayaktı. Bir top mermisi patladı. Fışkıran gevrek bahar toprağı sönen Teğmen'in üzerine örttü. Ankara'da Genelkurmay'ın telgraf odasındaki tıraşı uzamış subaylar kan oturmuş gözlerini Batı cephesi karargahına bağlı manipleye dikmiş bekliyorlardı. Derin sessizlik içinde birinin ayak sesleri duyuldu. Kapı yavaşça aralandı. İsteksizce başlarını çevirdiler. Gelen meclis başkanlığı yaveri yüzbaşı Salih Bozok'tu. Paşalar merakta, hala bağlantı yok mu? Maniple başındaki az subay başını ümitsizce iki yana salladı. Salih Bey kapıyı yavaşça kapatıp çekildi. Meclise de bazılarına ümitsizlik çökmüştü. Bir milletvekili bu iş çetelerle yürümez dedik, hepsini dağıttık dedi kaygıyla. Ordu başarılı olmazsa korkarım bu iş burada biter. Gümüşhane milletvekili Hasan Fehmi Ataş ilerledi. Ne münasebet, bir muharebe kaybedilmekle harp biter mi? Erzurum milletvekili Celalettin Arif Bey çevresindekilere bence Londra konferansında biraz esnek davranmalıydık diyordu. Eğer yenilirsek yeni önerileri de geri alır bu adamlar. Mustafa Necati çok sinirlendi. Onlar öneri değildi ki beyefendi, sadakaydı, geri alsınlar. Celalettin Arif Bey son Osmanlı Meclisi'nin başkanıydı. Millet Meclisi'nde kendisini başkan seçmesini beklemiş, yerine Mustafa Kemal seçilince sinirli ve alıngan olmuştu. Mustafa Necati ödün vermeden uzlaşma olmaz delikanlı diye tersledi. İstiklalden ödün verilir mi beyefendi? Siz bugün Artin Kemal gibi konuşuyorsunuz. Celalettin Arif gazeteci Artin Kemal'e benzetilmesine çok içerledi, morardı. Bir olay çıkacağını sezenler araya girdiler. Öbekten uzaklaştırılırken dayanamayıp geri döndü Mustafa Necati'ye. Seni affetmeyeceğim diye bağırdı. Balıkesir milletvekili Albay Kazım Özarp'in sabrı tükenmişti. Genelkurmay'a telefon etmek için başkanlık odasına daldı. Arkasından bazı milletvekilleri de odaya doluştular. Telefona sarıldı. Hala haber yok mu? Peki, öyle mi? Yapma. Anladım, geliyorum. Kazım Bey telefonu kapadı. Ne olmuş, ne diyorlar? İsmet Paşa ile bağlantı kurulamıyormuş. Onlar da haber bekliyorlar. Yüzü asılmıştı, kalabalığı yarıp dışarı çıktı. Arkasından Gaziantep milletvekili Yasin Kutlu'yu da seyirtti. Kapının önünde kolundan yakaladı. Dur hele, sen bizden bir şey sakladın. Neydi o? Kazım Özarp alçak sesle, bir tümen komutanımız daha yaralanmış dedi. Kim? Albay Kemalettin Sami Bey. Bu ikinci, ne arıyor bu komutanlar ateş attığında yahu? Demek savaş pek kıyasıya oluyor Kazım Bey. Öyle olmalıydı. Cephe komutanlığının sessiz kalması Kazım Özalp'ın içine kurt düşürmüştü. Meclisten fırladı, az ileride faytonlar bekliyordu. İki atlı bir fayton atladı. Haydi çabuk, Keçiören'e, Genelkurmay'a, çok çabuk ama. Baş üstüne beyim. Kazım Bey'in heyecanı arabacıya da bulaştı. Kırbacını telaşla şaklattı. Haydi çocuklar. Atları ileri atıldılar. Türk kuvvetlerinin Kars'ı Ermenilerden geri almasını eleştiren yazısından beri halkın bir Ermeni adı olan Artin adını ekleyerek Artin Kemal diye andığı yazar Ali Kemal İstanbul'da Peyam-ı Sabah gazetesindeki geniş odasında ortağı Ermeni Mihran ve misafirleriyle çene çalıyordu. Sarışın, gürbüz, yarı alafranga, yarı alaturka kendine özgü bir insandı. O günkü baş yazısını öven tombul misafirine neşeyle Ankara'dakiler yine köpürecekler dedi, ünlü kahkahasını attı. Sonra da ekledi. Haydutların işi gücü savaş, siyasetten zerre kadar anladıkları yok. Ellerinde derme çatma bir ordu, birkaç tane de düzme kahraman dövüşüp duruyorlar. Hükümet ölçmüş, biçmiş, uygun görmüş, Sevr Anlaşması'nı imzalamış. Size ne oluyor? Azır zoplar. Beyhude yere kan dökmenin alemi mi var? Öğrendiğime göre Londra'da çocuk gibi İzmir'i isteriz, Edirne'yi isteriz, Adana'yı isteriz, hatta tam İstiklal isteriz diye tutturmuşlar. Misafirleri şaşakaldılar. Yok canım. Mihran, bunlar çılgın diye söylendi. Ali Kemal bu nitelemeyi pek sevdi. Tabii canım, çılgın olmasalar sanki Cihan Savaşı'nı biz kazanmışız gibi koskoca Lloyd George'a barış şartlarını dikte etmeye yeltenirler miydi? Ne demiş Arap? El hükmü limen galebe. Galibin dediği olur. İşte bu kadar. Bu kavrayışta, bu bilgide, bu çapta adamlar değil devleti, ufak bir aşireti bile idare edemezler. Edebilseler Yunan ordusu şimdi Eskişehir yolunda olur muydu? Birer kahve daha söyledi. Atina'da çıkan Katimerini gazetesi yazarlarından Hristos Nikolopoulos da tıpkı Ali Kemal gibi Yunan ordusunun Türk direnişini kırarak Eskişehir'e yürüdüğünü sanmaktaydı. Daktilo makinesini çatırdatarak yazısına devam etti. Güney kesiminde Afyon'u daha ilk gün ele geçirmiştik. Ordu karargahından alınan haberlere göre kuzeyde de Eskişehir'e doğru ilerliyoruz. İngiliz Başbakanı Lloyd George, Yunan ordusu Mustafa Kemal kuvvetlerini yenecektir demişti. Ordumuz bu zaferle yalnız Lloyd George'u doğrulamakla kalmıyor. Gittikçe yaklaşan bir uğultu duyuluyordu. Birkaç kişi pencerelere koştu. Dikkati dağılan Nikolopoulos yazmayı kesip sesledi. Ne var, ne oluyor? Lloyd George ile yine gösteri yapıyorlar. Nikolopoulos da yerinden kalkıp pencereden baktı. Binlerce Atinalı sevinç içinde Omonia meydanına akıyor ve Yunanlıların koruyucu meleği Lloyd George'u yüceltiyordu. Zito Yorgis, Zito Yorgis, yaşasın George. O saatte Londra'da iç karartan bir hava vardı ama uyarılara rağmen siyasi kudretini Yunanlar yararına kullanan İngiltere Başbakanı Lloyd George'un yüzü parlıyordu. Anadolu'dan iyi haberler almıştı. Çay getiren sekreteri ve gizli sevgilisi Miss Frances Stevenson'a öyle sanıyorum ki dedi neşeyle, birkaç gün sonra şu asi Mustafa Kemal ile birlikte Türkiye sorunu da tarihe gömülecek. İmparatorluk Genelkurmay Başkanı Mareşal Wilson'un nasıl mahcup olacağını düşünerek gülümsedi. Bu dik kafalı ve kalın kabuklu asker Yunan ordusunun Türkleri yenemeyeceğini ileri sürmekteydi. Pah, yeniyordu işte. Oysa durum Ali Kemal'in, Nikolopoulos'un ve Lloyd George'un tahminlerinin ve ümitlerinin tam tersine gelişmekteydi. 61. Tümen Savaş İdare yerine gelmiş olan Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa, sağ kanat birliklerinin düşmanı tutunduğu son mevzilerden de söküp atan taarruzunun sonunu izlemekteydi. Akşam pusu içinde geri çekilen düşman kollarının kaldırdığı kalın toz bulutları, batı güneşinin ışığında kaynaşarak göğe yükseliyor, savaş uğultusu ağır ağır uzaklaşıyordu. Savaşın İnönü kesimindeki bölümü Türklerin üstünlüğüyle sona ermişti. Kendisinden başka hiç kimsenin duyamayacağı derin bir mutluluk içinde bir taşın üstüne oturdu, Genelkurmay'a yollayacağı telgrafı yazmaya koyuldu. Ağızlarından köpükler dökülen atlar Genelkurmay binasının önünde durdular. Meraklanan nöbetçi subay dışarı çıktı. Faytondan atlayan Kazım Özalp'ı tanıyınca selam durdu. Bir haber geldi mi? Hayır efendim. İnşallah bir aksilik yoktur. İçeri girdi. Alt kattaki büyük salon derme çatma tahta duvarlarla küçücük odalara bölünmüştü. Sadece bütün hareketlerin haritaya işlendiği ve savaşın izlendiği harekat odası büyüktü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Genelkurmay örgütü bu kadardı. Harekat Şubesi Müdürü Yarbay Salih Omurtak'ın küçük odasının kapısı açıktı. Salih Bey, Yarbay Salih Kazım Özalp'ı görünce ayağı zıpladı. Hoş geldiniz. Ne haber? Bekliyoruz. Oturdular. İkisinin canında konuşmak istemiyordu. İyi bir haber için sağ kollarını vermeye hazır sustular. Bir zaman sonra telgraf odasındaki Assubay'ın haykırışı duyuldu. Cephe arıyor. Herkes deli gibi odaya koştu ama maniple birkaç kez tıkırdayıp susmuştu. Assubay yalvarıyordu. Durma aslanım, ne olur durma. Maniple yeniden tıkırdamaya başladı. Herkes soluğunu tuttu. Cephe karargahının telgrafçısı manipleyi santur çalar gibi keyifle tıkırdatarak Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa'nın telgrafını geçmeye başladı. Saat 18.30'da Metristepe'den gördüğüm vaziyet. Gündüzbey kuzeyinde sabahtan beri direnen ve artçı olması muhtemel bulunan bir düşman birliği sağ kanat grubunun taarruzuyla düzensiz olarak geri çekiliyor. Yakından takip ediliyor. Bozüyük yanıyor. Düşman binlerce ölüsüyle dolu savaş alanını silahlarımıza terk etmiştir. Batı Cephesi Komutanı İsmet. Hey! Genelkurmay'da ne rütbe farkı kaldı ne resmiyet. Herkes sarmaş dalaş oldu. Albay Kazım telefona koştu. Kazım Özalp'ın verdiği haber üzerine meclise de yer yerinden oynadı. Sevinçten kimi ağlıyor, kimi kahkaha atıyordu. Bu kargaşalık içinde Celalettin Arif ile Mustafa Necati Beyler göz göze geldiler. Bir an kararsız kaldılar, sonra koştular ve kucaklaştılar. Yasin Kutlu dışarı fırladı. Pencerelerden yansıyan gaz lambaların ışığının altında bekleyen Ankaralılar dalgalandılar. Kapının önüne çıkan çelimsiz milletvekilinin gür sesi yankılandı. Zafer bizim, kazandık, Yunanlar çekiliyor. Aşka gelen biri silahını ateşledi. Bunu uzaktaki bir başka silah sesi izledi. Biraz sonra meclisin önü sevinçten deliye dönmüş meşaleli fenerli insanlarla dolacak, karanlık meydan gündüz gibi aydınlanacaktı. İşgal güçlerinin bir türlü yerini bulamadığı İstanbul Gizli Telgraf Merkezi Büyük Postane'nin bodrumundan daha güvenli olduğu için telgraf şefi Nuri Peren'in Zeyrek'teki eski ahşap evinin çatı katına alınmıştı. Telgrafçılar aileleriyle birlikte alt katlardaki odalarda kalıyor ve dikkati çekmeden yaşamaya çalışıyorlardı. Gündüzleri İngiliz denetimi altındaki telgrafhaneye gidip resmi işlerini yapıyor, gece olunca nöbetleşe çatı katına çıkıp sabaha kadar İstanbul ile Ankara arasındaki gizli haberleşmeyi sağlıyorlardı. Sabah olur olmaz haberleşme kesiliyor ve içlerinden biri erkenden işe gider gibi evden çıkıp mesajları yerlerine ulaştırıyordu. Yakalanırlarsa işgal kuvvetlerinin emirlerini çiğnedikleri için idam edileceklerini bilmekteydiler. Ankara zafer haberini geçmeye başlayınca nöbetçi telgrafçı yeri tekmeleyerek arkadaşlarını yukarı çağırdı. Ezik telgrafçılar maniplerin her vuruşuna biraz daha silkindiler, doğruldular, sonunda gururla dikildiler. Bu haber sabaha kadar bekletilemezdi. İşlerinden biri müjdeyi ilgili yerlere ve gazetelere duyurmak için sokağa fırladı. İstanbul'un ünlü oteli Pera Palas'ın yemek salonu o gecede tıklım tıklımdı. Rum müşteriler Yunanlı şarkıcının söylediği güzel şarkıya eşlik ediyorlardı. Duvar kenarındaki bir masada işgalcilerin şiddetli baskılarına rağmen harıl harıl milli orduya hizmet eden iki de Türk oturuyordu. Bunlar Muharip adlı gizli örgütün başkanı Kurmay Binbaşı Ekrem Baydar ile haber alma kolu başkanı Kurmay Yüzbaşı Seyfi Akkoç'tu. İkisi de sivil giyinmişti, başları açıktı. Gözleri kapıdaydı. Anadolu'ya silah ve mühimmat satmak isteyen Fransız bankacı Monsieur Marcel Savoy ile buluşacaklardı. Kapıdan Marcel Savoy yerine otelin mareşal kılıklı, pala bıyıklı Rum kapıcısı girdi. İlk masaya eğildi ve bir şeyler söyledi. Masadakiler darbe yemiş gibi sarsıldılar. Haber masadan masaya yayıldıkça şarkıya katılanlar susmaya başladılar. Sonunda güzel şarkıcı da bir felaket olduğunu sezerek şarkıyı kesti. Bir İngiliz subayı telefona koştu. Ekrem ile Seyfi dikkat kesilmişlerdi.